Ayrımındokuz yarınlar bizim. Larry Collins. Sayfa 167. Bankacılığın gizlilik kurallarının koruduğu ve yerel banka yöneticilerinin hukuken ihmalkar davranmaları sayesinde bu offshore bankacılık merkezleri şimdi dünyadaki paranın hemen hemen %60'ını kendine çekmiş, vergiden kaçanlar, uyuşturucu tacirleri, suçlular ve Tahran'daki bu masanın etrafına toplanmış 8 terörist gibiler için birer cennet olmuştu. Profesörün 8 grupta toplanan her hisse senedine ikişer belge eklenmişti. Bunlardan biri şirket adına tam yetkiyle hareket edecek şahsa verilmiş bir vekaletnameydi. Bütün vekaletnamelerde tek bir adamın adı vardı. Tari Harmian. İkinci belge şirketlerin her birinin sahip olduğu mali varlıkların listesiydi. Amerikan hazine bonoları, altın tevdiat makbuzları, nakit mevduat makbuzları, Wall Street, Londra, Paris, Tokyo, Frankfurt ve Singapur borsalarında kayıtlı hisse senetleri. Bu 8 şirkete ait öz varlıklar Miami'den 500 mil açıktaki kum yığınından ibaret olan Cayman Adaları'ndaki 5 değişik bankanın trust hesaplarında idare edilmekteydi. 1975 yılında Cayman Adaları hemen hemen Atlantik rüzgarlarının yığdığı kum yığınından başka bir şey değildi. Ama bugün dünyanın 5. büyük finans merkezidir. Mevcut 500 bankada yılda hiçbir yerde resmi kaydı olmayan, hiçbir üst kontrole tabi bulunmayan 1 trilyon dolara yakın para muamele görür. Bunun sonucu olarak Cayman Adaları bankalarının trust hesapları dünyada mevcut açılması mümkün olmayan en sıkı ve titiz bir gizlilik perdesi arkasında korunur. Profesör cebinden bir hesap makinesi çıkarıp 8 ayrı bankadaki mevcutların hesabını yapmaya başladı. Said Ceylani onu ötekilerden daha büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla seyrediyordu. Ceylani milyonlarca dolar tutan bu paraların büyük bir kısmının onun kontrolü altındaki yoldan geçip Türkiye'deki laboratuvarlara giden baz morfinin ve her kilosundan alınan transit harcından biriktiğini biliyordu. Amerika'da hazinesinin profesörün elindeki bonolara ödediği faiz, onların nükleer programının finansmanında, Hizbullah'ın en üst ajanlarının yetiştirildiği Baalbek yakınlarındaki Yanta kampının masraflarını karşılanmasında, Tahran'ın batısında Damgan'daki İmam Rıza Tıp Merkezi'nde biyolojik, kimyasal ve mikrobik savaş silahlarının geliştirilmesinde kullanılıyordu. Profesör envanterini tamamladıktan sonra kutlarım seni kardeşim dedi. Her şey burada. Vatan haini tehditlerini uygulamak fırsatını bulamamış. Muhtaryan vurucu güç komutanına Londra'da ne diyorlar bu infaza diye sordu. Anlaşıldığı kadarıyla polisin bize karşı bir hareketi yok. Gazetelerdeki haberlere göre bizi sorumlu tutmuyorlar. Daha ziyade mali, belki de uyuşturucu ilişkilerden ileri geldiği konuşuluyor. Muhtaryan güldü. Sersemler, akıllarına başka ne gelir ki? İki elini açarak masanın üstüne bastırdı. Toplantının asıl maksadını açıklamaya hazırlanıyordu. Kardeşlerim, konumuz Halit operasyonudur. Profesör? Profesör yerinden kalkıp masanın öbür tarafına geçti. Hazır bulunanlara daha uygun bir profesyonel açıdan hitap etmek istiyordu. Hatırlayacağınıza göre diye söze başladı. Son raporumda size Kazakistan'dan tedarik ettiğimiz 3 nükleer merminin iç çekirdeğini başarıyla ayırdığımızı açıklamıştım. Bu çekirdek metalik formda plütonyum 239 olup çok yüksek kalitede çıktı. Her çekirdek 5.7 kilogram geliyor. Top mermisinde kullanılacağı için konfigürasyonu oval bir şekilde yapılmış. Profesör dinleyicilerinin nükleer fizikle ilgili olarak vereceği bilgiyi hazmetmeleri için bir fırsat tanıdı. Bizim metalurji mühendislerimiz bu oval çekirdeği eriyip metal haline getirmeyi başardı. Şimdi bunları bize maksimum patlama kapasitesi verecek konik bir şekle getirmemiz gerekiyor. Bu çok kritik bir iş. İmad Mugniye ne güçlü olabilecek bu patlama kapasitesi diye sordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir defada en büyük nükleer olmayan patlamayı bu adam Beyrut'taki Amerikan deniz piyadesi üstünde gerçekleştirmişti. Profesör Herr Koni aşağı yukarı 30 kiloton güçte olabilir ama 20-25 kiloton daha makul bir seviyedir. Peki böyle bir güç bir şehre ne kadar zarar verebilir? İyi bir yere yerleştirilecek olursa mesela Tel Aviv kadar bir şehri haritadan silebilir. Duyduklarını iyice hazmetmek istercesine adeta uhrevi bir sessizlik çöktü ordaya. Birisi nihayet diye bu sessizliği bozdu. İsrail'i yok edecek imkanlara kavuştuk demek. Profesör henüz değil diye cevap verdi. O günler de gelecek ama henüz değil. Önümüzde uzun ve zor bir iş bizi bekliyor. Muhtar ya ne kadar zor diye sordu. Bu silahlara bir an evvel ihtiyacımız var. Hiçbir tahmin yapılamaz. Son toplantımızdan bu yana büyük mesafe kaydettik. Silah tasarımcılarının bu nükleer kolilerden azami sonucu alacak bir silah üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Başarımızın kilit noktası da burada. Mesela Nagasaki'yi yok eden Amerikan bombası tahrip gücünün sadece %2'sini kullanabilmişti. Şimdi bizim tasarımımızın da en az bu seviyeye ulaşması lazım. En sofistike bilgisayarlarda yapılan denemelerden sonra bizim mühendislerimizin kanaati şu ki, ben de aynen katılıyorum, bu plütonyum konilerini istediğimiz gibi imal etmek imkanını bulabilirsek korkunç bir tahrip gücü olan bir patlama sağlayabiliriz. Bu niye, patlamayı ne yolla sağlayacağız diye sordu. Büyük patlama gücüne sahip her türlü silah onu son derece yakından ilgilendiriyordu. Uzaktan verilecek bir radyo sinyaliyle harekete geçecek bir sistem. Harika, bombaları Beyrut'ta yaptığımız gibi kamyonla taşır yerleştiririz. Olabilir. Peki plütonyum çekirdek ve ateşleme sistemi elimizde hazırsa ne bekliyoruz? İki tane çok yüksek teknoloji eksiğimiz var. Bunlar planımızın işlemesi için şart. Neden bahsediyorsun diye omurdandı Mugni'ye. Kim önümüzü kesiyor? Paraysa derdin, istediğin kadar para var. Profesör, bunları elde edebilmek Halit operasyonunun en zor tarafı. Hatta o üç nükleer mermiyi ele geçirmekten de zor. Veya onlara ödenen paradan diye güldü Mugni'ye. Yüzük dolarların basımında önemli bir rol oynamıştı. Adam taş kalpli bir caninin tekiydi ama arada şaka yapmayı da becerebiliyordu. Bizim ihtiyacımız olan şeyler kondansatör ve kritron denen nesneler diye devam etti profesör. Adamların yüzünde hiçbir hareket görmediğinden hiçbirinin bunların adını bile duymamış olduğunu anladı. Bunlar nerede satılır diye sordu biri. Bunları kimse bize satmaz. Herkesin nefret ettiği İranlı olarak satın alacak yer bulamıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan kritronları yalnız Amerikalılar yapıyor. Bizi yanlarına bile sokmazlar. Ama Allah'ın izniyle bu işte bizi engelleyemeyecekler dedi gülerek profesör. Nasıl? Şimdi daha fazla detaya inmek istemiyorum. Fakat bu aradıklarımızı ele geçirecek bir planım var. Biraz zaman alacak, biraz da pahalıya mal olacak ama eksik olmasın Ceylani kardeşimiz sayesinde para bir problem olmayacak. Ayrıca bundan böyle paranın idaresi de kendi elimize geçti. Aşırı iyimser görünmek istemiyorum ama kardeşlerim, bir süre sonra bunları da elde edeceğiz. Muhtaryan elini ensesine atıp başını öne doğru eğdi. Sanki profesörün söylediklerine destek vermek istiyor gibiydi. Ama yüzünde bir tebessüm bile belirmedi. İran'ın bu baş teröristinin yüzünde tebessüm, yüzünü 5. defa gerdiren bir kadının gülmeye çalışması kadar nadir görülürdü. Zaman senin olsun kardeşim dedi. Bizim gayelerimizin yerine getirilmesinde hiç başarısız olduğunu görmedik. Sen çalışırken biz de o silahları bize teslim ettiğin gün onları en iyi ne şekilde nasıl kullanacağımızı düşüneceğiz. Mugni'ye döndü. Şimdi senden Yanta kampında bu bombaları İsrail topraklarının can damarına taşıyabilecek en iyi, en cesur savaşçıları seçmeni istiyorum. Yanta kampı Hizbullah'ın en gelişmiş, en özel eğitim kampıydı. Burada eğitim görmek için alınan erkekler ve genç kızlar Araplara benzemeyen ve çok iyi yabancı dil konuşanların arasından seçilirdi. Bir bakıma bunlar Hizbullah mensuplarının elit tabakası, bir Alman, Fransız, İspanyol veya Anglo-Sakson görünüşünde gözünü kırpmadan en büyük fedakarlık olan ölüme koşmaya hazır olan gençlerdi. Muhtar ya bir plan ama mutlak başarıya ulaşacak bir plan hazırlayın diye devam etti. İsrail Müslüman kardeşlerimizin topraklarının üstüne rahat ve huzur görmemeli. Bu barış süreci denen şey nefret edilecek bir düşünce. Bizim İsrail'le olan savaşımız İsrail'in Darül İslam'dan yani İslam topraklarından tamamen yok edilişine kadar sürecektir. Profesör toplantımız bitmeden evvel diye araya girdi. Çok önemli bir noktaya işaret etmek istiyorum. Halit operasyonu fevkalade gizli tutulması gereken bir konudur. Bu adadaki insanlarla bu projede çalışan mühendislerimden başka hiç kimse bunu bilmemeli. Bu projemizle ilgili olarak hiçbirimiz birbirimizle yazılı veya sözlü olarak bu konudan söz etmemeliyiz. Hatta bu binanın içindeki bir odadan ötekiyle konuşurken bile. Amerikalılar her türlü haberleşmeyi dinleyebilecek kadar şeytani usuller üretti. Ama Allah'a şükür bundan da kurtulacak bir yol bulduk. Profesör daha sonra İsviçrelilerden alacağı çok gizli kodlama usulünden bahsederek bunun ne şekilde çalıştığına dair etraflı bilgi verdi. Halit operasyonu ile ilgili hiçbir şey bu yeni sistemin dışında başka bir haberleşme aracıyla bir başkasına yollanmamalı. Muhtarın aynen böyle yapılacak diye karara bağladı. Daha da önemlisi hiç kimse bizim bu projeler hiçbir şekilde Muhammed Hatemi'nin etrafını saran ılımların yanında söz etmeyecek. Sonra profesöre döndü. Avrupa'ya ne zaman dönüyorsun diye sordu. Yarın Almanya'ya gidiyorum. Allah bu asil görevinde yardımcın olsun. Dodge Pickup E80 otoyolu üzerinde İstanbul'dan 50 kilometre kadar uzaklıktaki Gebze park yerine girdiğinde gece hayli ilerlemişti. Şoför koskocaman park yerinde kimseyi uyandırmak istemiyormuş gibi sessizce ilerledi. Bu kadar ihtiyatlı olmaya lüzum da yoktu. Birkaç futbol sahası büyüklüğündeki park yeri hemen hemen bomboştu. Dördü tır olmak üzere yarım düzine fil gibi kamyon oraya buraya dağınık park etmişti. Park yerinin öteki kenarında şoförlere bir fincan sıcak kahve ve tuvalet imkanı veren kulübeden sarı bir ışık geliyordu. Dodge pikabıyla ilerlemeye devam eden Şahin'e göre her yer bomboştu. Park etmiş olan kamyonların hiçbirinin kabin lambası yanmıyordu. Şoförler herhalde koltuklarının arkasındaki yataklarında derin uykuya dalmıştı. Etrafta tek bir özel araba da görünmüyordu. Şahin aradığı kamyonun çıkışa yakın bir yerde öteki tırlardan uzağa park etmiş olduğunu gördü. Kamyonun etrafını dolaşıp arka tarafına pikabın arkası kamyonun arkasına gelecek şekilde park etti. Sonra Osman kardeşlerin muhtemetlerinden olan yeğenlerden biri bir sigara yakarak arabadan indi. Herhangi bir polis tuzağı olup olmadığını kontrol için park yerinin etrafını kolaçan etti. Polis nadiren bu park yerlerini kontrol ederdi ama Osman kardeşler için çalışan bir insanın kitabına göre hareket etmesi gerekirdi. Koca boşlukta gördüğü tek şey uzakta Marmara Denizi'nin üzerinde ışıldayan mehtap oldu. Her şeyin elverişli olduğuna kanaat getirdikten sonra TNZ kamyonuna döndü. Şoför mahalline tırmanıp yavaşça camı vurdu. Gözlerinden uyku akan bir baş göründü. Camı birkaç santim aşağı indirdi. Şahin portakal diye fısıldadı. Portakalları almaya geldim. Şoför efendim diye cevap verdi. Şahin salak İranlı diye düşündü. Herhalde bildiğin Türkçe bundan daha ileri gitmiyor. Bin yıldır komşuluk ediyoruz hala birbirimizin dilini öğrenemedik. Şoför uyuşturucu taşıdığını biliyordu ama nereye saklanmış olduğundan haberi yoktu. Bir polisin şüphesini çeker de çevrilecek olursa hiçbir surette uyuşturucunun yeri hakkında bilgi veremezdi. Şahin portakalların kamyonun arkasında nereye saklandığını biliyordu. Şoför başını yastığa koyup uykusuna devam etti. Uyuşturucu aktarması onun işi değildi. Şahin tırın arka lambasının kenarında dolaştırdı elini, aradığı düğmeyi bulunca bastı. Bir tık sesinin arkasından tırın altındaki boşluğu örten kapak açıldı. Şahin'in yapacağı iş uyuşturucu paketlerinin yerleştirildiği tahta paleti çekip dışarı kaydırmaktan ibaretti. Mümkün olduğu kadar hızla işe girişti. Çok kritik anlardı bu. Polislerden birinin çişi gelirdi, arabalarından biri park yerine girmeye kalkarsa yanarlardı. Baz morfinin pikaba aktarılması 20 dakika kadar sürdü. Mallar bitince Şahin tahta paleti yerine sürdü, kapağını kapattı ve arabaya atlayıp uzaklaştı. Şoförü uyandırıp haber vermeye bile lüzum görmemişti. Bırak uyusun adam diye düşündü. Yolun kenarında feribot diye yazan levhaya kadar birkaç kilometrelik yolu vardı. Kendini öyle ayarladı ki feribota binen son araba olmuştu. Bu suretle takip edilmek ihtimali de ortadan kaldırmış oluyordu. Karşı tarafta da gemiden çıkan sonuncu araba olmaya dikkat etti. Marmara Denizi'nde bir parmak gibi uzanan körfezi takiben İzmit'e doğru yine takip edilip edilmediğini kontrol ederek sola Taşköprü köyüne giden toprak yola saptı. Laboratuvar bir cami ve birkaç iptidai evden ibaret olan Kabaklı köyüne 1 kilometre kadar uzak olan bir yerdeydi. Caminin bitişiğinde 1933'te laik Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini yaymaya gelen din adamlarının kurduğu bir köy odası vardı. Laboratuvar 28 dönümlük hiçbir işe yaramaz bir arazinin ortasındaki tepenin üstüne kurulmuştu. Tepeden aşağı kendi haline terk edilmiş birkaç elma ağacı, bir de kayalık su yatağı bulunuyordu. Osman'ın burayı satın almasının ana sebebi bu su yatağı ve bol su veren kuyusuydu. Bir eroin laboratuvarı işletmesinde bol su en hayati unsurdu. Sular idaresinin dikkatini çekmeden bu kuyudan istedikleri kadar su çekiyor ve kullandıktan sonra pis suyu da içinde bıraktığı madeni artıkların kimsenin dikkatini çekmeyeceği dere yatağına boşaltıyorlardı. Laboratuvar 2 arabalık bir otomobil garajından daha büyük değildi. Damın saçak kısımları imalat esnasında oluşan zararlı buhar ve dumanın çıkıp gitmesi için açılıp kapanacak şekilde yapılmıştı. Bir saman arabası Rolls Royce'a ne kadar benzerse laboratuvar binası da o kadar sahici bir laboratuvara benziyordu. Son derece iptidai, eski, etrafla tam bir ahenk sağlayacak şekilde sefalet içindeydi. İlk defa 1992'de faaliyete geçtiğinden bu yana burada yılda aşağı yukarı 2500 kilogram eroin imal ediliyordu. 2,5 tonluk bu miktar Türkiye'nin yıllık eroin ihracatında önemli bir yer tutuyordu. Laboratuvarda bizzat Hasan Osman tarafından yapılmış bir yenilik vardı. Bu tepenin eteğinde toprak içine kazılmış ön tarafına laboratuvarın çalışmadığı zaman kapalı duran, üzeri toprakla örtülü kapısı olan bir yerdi. 60 galonluk asetik anhidrit ve eter varilleri, elektrikli mikser, 1 metre çapındaki plastik kazanlar ve laboratuvarın ihtiyacı olan diğer bütün araç ve gereç bu inde saklanırdı. Laboratuvar olarak kullanılmadığı zaman herhangi bir köylünün tarım aletlerini sakladığı alelade bir kulübeden başka bir intiba vermezdi. Şahin kulübenin kapısına yanaştı, farları açıp kapayarak işaret verdi. Giriş yarısı bayrak direğine benzer bir direğe bağlı olan beyaz demir bir ızgarayla kapatılmıştı. Kulübeden bir çift gölge çıktı, kapıyı açmaya koştu. Şahin pikabı laboratuvarın gizli kapısının önüne kadar götürdü, arkasını kapıya verip park etti. 210 paket baz morfinin taşınıp içerideki masanın üstüne yığılması artık orada çalışanların işiydi. Kulübede ahlı ohlu sesler çıkararak Türkçe altyazılı Almanca pornografik bir film seyreden 2 kişi daha vardı. Bunlardan biri kimyager yahut pişirici tabir edilen en kilit adamdı. 50'sine yakın, saçları 0 numarayla kesilmiş, 1.90 civarında, avurtları çökmüş, gözleri melankolik bakan iri yarı bir adamdı. Türkiye'deki bütün gizli laboratuvarlarda olduğu gibi pişiriciler büyük saygı görüyor, kendilerine doktor diye hitap ediliyordu. Ayrıca hemen hemen ötekilerin hepsi gibi imal ettiği malın bağımlısıydı. Arıtım muamelesi sırasında çıkan buhar koskoca bir fili bile bağımlı yapmaya yeterdi. Öteki işçiler zaman zaman temiz havaya kaçmak imkanı bulabilirdi ama doktorun böyle bir şansı yoktu. Operasyonun sonuna kadar işin başından ayrılamaz, ağzına taktığı bir maskeyle mümkün olduğu kadar az nefes alıp vermeye çalışırdı. O ve onun gibi bağımlı diğer pişiriciler eroini sigara içinde içmenin bağımlılık yaratmayacağı iddiasının boş olduğunun canlı misalleriydi. Bu bağımlılık sebebiyle doktor da öteki meslektaşları gibi patronların iki parti mal imali arasında hoş tutabilmek için geliştirdikleri bir taktik icabı ücretlerini kısmen para kısmen eroin olarak alırlardı. Sonra bu adama doktor diye hitap etmenin onun bir tür akademik statüsü gereği olduğu lafı da en büyük komediydi. Adam ilkokulu zar zor bitirebilmişti. Türkiye'deki pişiricilerin çoğu gibi mesleğinin Lice havalesinde eski pişirici ustalarını seyrederek bilhassa kendi öz amcasından öğrenmişti. Baz morfini eroine çevirirken takip edilecek usulün temel pratik bilgileri aslında işin gerektirdiği insiyaki içten gelen bir şeydi. Nasıl iyi bir aşçı kötü yemek yapmaz ise baz morfini eroine çeviren pişirici de aynı ustalıkla kötü bal ortaya çıkarmazdı. Bir bakıma zar zor okur yazar olan bu Türk de doğrudan doğruya modern eroin kimyagerlerinin ağababası olan meşhur Fransız bağlantısı filmindeki okur yazar bile olmayan denizci Joseph Cesari'nin neslinden geliyordu. Cesari Marsilya'dan 50 kilometre kadar uzakta Provence'deki bir çiftlik evinin mutfağında şayanı hayret bir maharetle 45 yıl sonra bile çok az sayıda pişiricinin becerebildiği şekilde %98 safiyette eroin imal ederdi. Fransız polisi nihayet 1964'te onun laboratuvarını bastığı zaman Marsilya Üniversitesi'nden bir kimya profesörü davet ederek laboratuvarı göstermişti de profesör buna laboratuvar denir mi diye dudak bükmüştü. Buraya mutfak demek bile yakışmaz. Sonra Cesari'nin arıtım formülünü göstermişler. Profesör buna da ninelerinizin çikolatalı kek tarifleri bile bundan iyidir demişti. Şahin'in odadan içeri girdiğini görünce doktor hemen televizyonun düğmesine bastı, ayağa fırladı. İşe başlama zamanı mı geldi diye sordu. Sen ne zaman hazır olursan. Doktor bir çalar saat aldı, kendi saatine göre ayarladı. Sonra kulübeye doğru yürüdüler. Başlatmak üzere olduğu imalat 17 kademeden geçen ve 24 saat kesintisiz devam eden bir işti. Bir an durması işlenmekte olan malın yanıp heba olmasına yol açardı. Doktorun ilk işi Gulam Hamid'in birer kiloluk paketlerinden 40 tanesini ayırıp tam ağırlığını tespit için yeniden tartmak oldu. Sonra içindekileri kulübedeki 3 büyük kazanın içine boşalttı. Günde 40 kilo mal işleyebilirdi. Fransız ustanın kurduğu düzeni aynen tatbik etmekle beraber işlenen malın miktarı bakımından onu geçmiş oluyordu. İkinci olarak renksiz yanıcı bir sıvı olan asetik anhidriti ölçmeye başladı. Kilo başına bir kilo olması lazımdı. Varillerin üstünde imalatçısı Frankfurt'ta mukim ve dünyanın en büyük kimyevi madde üreticilerinden biri olan Höst GmbH'ın adı yazılıydı. Haşerat ilaçları ve film banyosu işlerinde de kullanılan bu ilaç Türkiye'de imal edilmiyordu. Baz morfinin eroin haline getirilebilmesi için bu asit en hayati unsur olduğundan Avrupa ülkeleri 1988 yılında Viyana'da toplanarak bir anlaşma imzalamışlardı. Bu anlaşmaya göre asetik anhidritin kontrolü sağlanacak ve eroin işinde kullanılacağı şüphesi olursa satıcı men edilecekti. Bu hukuki bağlantıya rağmen Höst 1993'te bir yıllık bir süre içinde Suriye'ye Abu Dhabi serbest limanında teslim edilmek üzere 200 ton asetik anhidrit göndermeyi kabul etti. O tarihte Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Örgütü Türkiye'nin yılda 80 ton eroin ihraç ettiğini tahmin ediyordu. Böylece Höst akıl almaz bir hareketle yalnız Türkiye'nin yaklaşık 2,5 yıllık asetik anhidrit ihtiyacını karşılayacak miktarı göndermiş oluyordu. Bu satışa izin veren genel müdür anlaşmanın şartlarına göre doldurulan formda bu maddenin deve şampuanı imal etmek için alındığını görmesine ve o miktar asitin dünyadaki deve sayısına yıllarca yetecek kadar çok şampuan yapmaya yeteceğinin anlaşılmasına rağmen hiçbir şeye aldırmadan satışa izin vermişti. Tabii tek damla deve şampuanı yapımında kullanılmadı bu asit. Türk polisi Türkiye'ye sokulmaya çalışılan iki büyük parti asetik anhidrite el koydu. Şimdi doktorun kulübesinde kullandığı variller o büyük partiden kaçırılanlardandı. Doktor dikkatle ve yavaş yavaş 40 kiloluk kimyevi maddeyi boz renkli baz morfin granüllerinin üstüne döktü. Asit granülleri kısa zamanda yiyip boz bir çamur haline getirmişti. Doktor sanayi tipi bir blender getirerek kazana bağladı. Sonra dizel jeneratörü çalıştırıp prosesi hızlandırmak için çamuru karıştırmaya başladı. Birkaç dakika sonra a la Joseph Cesari çikolatalı kek kıvamında bir karışım köpüre köpüre baz morfinden eroin haline geçmeye başlamıştı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 177.